Sevgili ve değerli kardeşlerimiz, candan ve yürekten sizleri selamlıyoruz. 6. serimizin 4. kasetine hoş geldiniz. Bugünkü temamız şudur: Kutsal Ruh'ta yaşamak ve onda görmek.
Ne mutludur o kişiye ki isyana bağışlandı. Ne mutludur isyana bağışlandı. Günahlarım taşıyamazdı, şimdi hepsi affoldu. Günahlarım şimdi hepsi affoldu. Sevinirim kalbim coşmakta, beni Rab azat etti. Sevinirim, beni Rab azat etti. Sevgisinden ve sevgisinden ayırma bas hiç kimse. Sevgisinden, sevgisinden ayırma bas hiç kimse. Hiç korkmam tecrübelerden, Rabbim tanedir bana. Ben hiç korkmam, ben hiç korkmam, Rabbim tanedir bana.
Merhaba sevgili kardeşlerimiz, İsa Mesih'in adıyla sizlere selamlıyoruz. Bugün devam edeceğiz bizim İncil çalışmaları. Kutsal Ruh bizim temamız oluyor ve bugün bakalım İncil ne öğretiyor? Kutsal Ruh ile yaşamak ve Kutsal Ruh ile yürümek. İncil bunu ayırt ettiği için biz ona biraz göz dikeceğiz ve bir anlayışa varalım. Bu ne demektir? Tabii ki önceki derste hatırlıyorsunuz biz baktık Kutsal Ruh bizim hayatımızda nasıl işliyor? Rab'be gelmeden önce, Rab'be gelirken ve Rab'be geldikten sonra. Ve bu durum bugünkü tema tabii ki giriyor Rab'be geldikten sonra temasına. İlk önce bir göz atalım. Kutsal Kitap bize ne buyruklar, ne sapovetler veriyor Kutsal Ruh ile ilgili. Birinci olarak bakacağız. Birinci Selanikliler, Selonitsiler. Bölüm 5 ayet 19. Orada şunu okuyoruz. Kısa bir söz. Ruhu söndürmeyin. Yani bu bir sapovet, bu bir buyruk. Yani yapmamız lazım olan bir şey. Ruhu söndürmeyin. Başka bir çevirmede yazıyor. Ruhu sıkıştırmayın. Yani bu daha doğrusu şöyle bir anlamdır. Kutsal Ruh bizim hayatımızda yaşarken, yani Allah'tan sonsuz hayat alırken, aynı anda Kutsal Ruh kalbimize girmiş durumdadır ve orada yaşıyor. Şimdi istiyor bu bütün kalbimizi dolsun. Değil sadece bir köşesi ona verelim. Hayır, o istiyor bizi doldurmak. Ve ne zaman ona yer vermiyoruz, yer vermemekle onu sıkıştırıyoruz, onu söndürmek üzerindeyiz. Değil onu kaybetmek üzerindeyiz, onu söndürmek, onun kuvveti, onun etkisi, onun yapmak istediği işlere sıkıştırıyoruz, söndürüyoruz. Ve böylece Kutsal Ruh'la belki yaşıyoruz ama değil onun izinden yürüyoruz. Yani bu bir sapovettir, bu bir buyruktur. Buna dikkatli olalım. Ne kadar yer vereceğin senin hayatında ona. Belki belirli günler ancak veriyorsun Rab'be, belki belirli vakitler, belki senin lično hayatı da var ve istemiyorsun Kutsal Ruh oraya karışsın. Nasıl vakit kullanıyorsun, nasıl para kullanıyorsun, istiyorsun kendin karışasın ve müsaade etmiyorsun kutsal ruh, seni gütsün İncilce. O zaman onu sıkıştırmış oluyorsun, onu söndürmek üzerindesin, ona yer ver, seni dolsun. Nasıl örnek olarak kullanmak istiyorum? Diyelim elimizde var bir gıba, bir sünger. Ve sünger çok yumuşak bir şey olduğundan onu elimizde sıkıştırabiliriz ve o zaman suyu batırırsak onu su çekmez oluyor. Çünkü sıkıştırmış durumda. Süngeri, yani gıba, batırıyoruz suya ama su ona geçemiyor. Neden? Bizim elimizde sıkıştırmış durumda. Su çekemiyor. Ve aynı durum benziyor işte kutsal ruh. O istiyor bizi doldurmak. Yani su gibi olsun örnekte. Sünger, yani gıba, bizim hayatımıza benzesin. Su dolduramaz süngeri, su dolduramaz, kutsal ruh dolduramaz bizi ne zaman ona yer vermiyoruz. Ve onu sıkıştırmış oluyoruz. Ve bir başka ayete şimdi bakmakla bir önemli bir söz daha geçiyoruz. Orada şöyle yazıyor. Efesliler bölüm 4 ayet 30 ve orada şöyle okuyabiliriz. Tanrı'nın kutsal ruhunu kederlendirmeyin. Kurtuluş günü için o ruhla mühürlendiniz. Yani peçatlandık, mühürlendik. Kesin ve geçerli, daima geçerli olan bir iştir. Kurtuluş gününe kadar, yani Rab İsa Mesih'in gelişine kadar, o güne kadar biz peçatlanmış oluyoruz onunla. Fakat orada yazıyor, onu kederlendirmeyin. Demek ki onun bir lichnosu var olduğu için üzülebilir, üzgün durabilir, kederlendirilebilir. Bu nasıl olur? Ne zaman günaha müsaade ediyoruz? Ne zaman kendimizi pisliklerle bulanıyoruz? Ne zaman Rabbi hoşnut etmeyen şeylerin peşine koşarsak, o zaman onu pislenmiş oluyoruz ve kederlendirmiş oluyoruz. Ve onun sevgisi, onun sevinci bizim hayatımızı dolduramıyor. Yine dönelim bu sünger, bu gıba örneğine. Orada gıba alıyoruz şimdi ve batırıyoruz ilk önce maslo içine, yağ içine, yağlanıyor dışarı ve şimdi su batırırsak yine su ona geçemez. Su onu dolduramaz. Neden? Yağ onu engelliyor. Ve aynı durumda oluyor ne zaman günaha göz yumarsak. Ne zaman Rab bize göstermiş olduğu bir zayıf durumu, bir kötü durumu varsa... Neden? Her gün aynaya bakıyoruz değil mi? Rabbin sözü aynaya benziyor. Ve Rabbin sözü bize gösterecek ne lazım doğrulanalım. Ve onu yapmazsak onu kederlendirmiş oluyoruz. O bize istediği gibi dolduramıyor. Demek ki İsa Mesih'ten af dilemek lazım. Günahımızı ona açıkça bildirmek lazım ve ona dönmek lazım. Günden güne değil yeniden doğacağız. Günden güne değil yeniden bu sonsuz hayat alacağız. Hayır, o bizde var. Ama bu ilişki tazelemeli. Bu ilişki canlı kalmalı. Ve bu günden güne için uğraşmamız lazım. Bu sebeple her gün kalbimizi yoklayalım, ispit edelim. Bakalım ya Rab, bugün seni üzdüm mü? Sana sıkıntı verdim mi? Senin istemediği bir iş yaptım mı? Rab beni affet, beni temizle. Işıkta yürüyelim. Ve böylece kutsal ruh kederlendirmeyeceğiz. Böylece o bizi doldurabilir ve kullanabilir. Bir buyruk daha var. Efesliler okuyoruz 5. bölümünde ayet 18. Ve orada şöyle yazıyor. Şarapla sarhoş olmayın, size sefahatı götürür. Bunun yerine ruhla dolu olun. Yani Hacı, bize bir buyruk gibi veriliyor bu söz. Demek ki bu iş biz de bitiriyor. Biz bitireceğiz bu iş. Değil Rabbin yapacağı bir iş, bizim yapmamız gereken bir iş oluyor. Ruhla dolu olun, yani bizim itaatımıza, bizim boyun eğmemize, bizim söz dinlememize bağlı oluyor. Yani ne kadar yer verirsek Rabbe, Kutsal Ruh bizi doldurabilir. Bu iş bize bağlıdır. Bizim yapmamız gereken işler var ve ondan sonraki derste öbür kazetkada sadece bunun üzerine duracağız. Nasıl Kutsal Ruh ile dolu olabiliriz? Ama bugün sadece bu arasındaki farkı ortaya koymak istiyoruz. Ruhla yaşamak ve ruhla yürümek. Bakalım şimdi Galatyalılar 5. bölümün 25. ayetine. Ve orada şöyle bir ayet okuyabiliriz. Eğer ruh ile yaşıyorsak, ruh ile de yürüyelim. Ruh ile yaşıyorsak da ruh ile yürüyelim. Yeni çevirmesinde şöyle yazıyor. Ruh sayesinde yaşıyorsak, ruhun isinde yürüyelim. Demek ki ruhta yaşayan daha her inançlı için konuşuluyor. Ama ruh ile yürüyen her inançlı için konuşmuyor. Çünkü bu bize bir buyruk olarak veriliyor. Demek ki her kurtulmuş inanç maalesef ruh ile yüremiyor. Ruhla dolu olmuyor. Şimdi bu farkı biraz ortaya koymak istiyoruz. Ve bakıyoruz ruh ile yaşamak ne anlam taşıyor? Ruh ile yaşamak, dönelim şimdi Romalılar mektubunda ve orada bakalım ne üzerine konuşuyoruz. Ruh ile yaşamak şöyle başlıyor 9. ayet 8. bölümünde. Ne var ki Tanrı'nın ruhu içinizde yaşıyorsa siz benliğin değil ruhun denetimindesiniz. Ama bir kişide Mesih'in ruhu yoksa o kişi Mesih'in değildir. Demek ki Kutsal Ruh'ta yaşamak eşit oluyor, aynı duruma geliyor ki Mesih'in çocuğu olma. Yani onda yaşamaya başlıyorsun. Ne zaman daha Rabbi tanımazken ruhta ölü idin. Kutsal Ruh sende yok idi. Ancak sende işlemeye başladı. Seni Rabbin bilgisine ve kurtuluş bilgisine getirdi ve suçluluğunu sana gösterdi. Ama ne zaman Rabbin çocuğu oldun, o zaman Kutsal Ruh sende yaşamaya başladı. Ve her böyle iman eden Kutsal Ruh almış oluyor. Neden? Eğer Kutsal Ruh sende yoksa, sen daha Rabbin çocuğu değilsin. Kim oluyor Rabbin çocuğu? Onda da var Kutsal Ruh. Onda da yaşıyor Kutsal Ruh. Bu ayet bunu diyor. Kiminde yoksa Kutsal Ruh, o kişi Mesih'in değildir. 15. ayetten 16. ayete. Çünkü sizi tekrar korkuya götüren kölelik ruhunu almadınız. Oğulluk ruhunu aldınız. Bu ruhla Aba, Baba diye sesleniriz. Ruhun kendisi bizim ruhumuzla birlikte Tanrı'nın çocukları olduğumuza tanıklık eder. Yani fark var. Artık korkmamamız lazım. Artık korku kalkıyor. Artık boyunduruk, iraç ruhu, yani kölelik ruhu yok. Serbestiz, hürüz, özgürüz Mesih'in sayesinde ve öyle bir ruh bize verildi. Ve oğul olma hakkımız var. Allah'a Aba Baba diyebiliriz. Ve o Kutsal Ruh bize şahitlik veriyor ki bilebilelim Allah'ın çocuklarıyız. Yani bu oluyor başlamak. Buna deniliyor Kutsal Ruh'ta yaşamak. Eğer ruhta yaşıyorsak, Ruhun isimde de yürüyelim. Ruhun istediği gibi hayatımızı sürelim. Ondan güdülelim. Ruh ile de yürüyelim. Burada ruh ile yaşamak için konuşuluyor. Bu bir kez daha iyi anlayacağız. Ne zaman açıyoruz tekrar 1. Korintliler mektubunda ve bakıyoruz orada 3. bölümünü 1. 4. ayete kadar. Orada Apostol Paulus Korint'teki inançlılar için konuşuyor. Bütün mektup okumuş olsaydık orada okuyabiliriz ne tür inançlılar idiler. Onlarda gerçekten çok karışık durumlar vardı. Çok problemler, çok sıkıntılar, çok bölmelikler, çekişmeler vardı idi. Ve hoş olmayan durumlar çok var idi. İyi bir şahitlik bırakmadılar Mesih için. Ve bunun üzerine Rab da onlara azalamak, doğrultmak zorunda kaldı. Ve bazılar onların arasında öldüler bile. Vakitten önce bazılarda bile hastalandılar. Bir yargı olarak, bir terbiye olarak Rab bunu uygulamak zorundaydı. Ama onlar için burada konuşuyor. Onlar da kutsal ruhu aldılar. Ama ne yazık ki onlar ruhun istediği gibi ruha göre yürümediler. Ruhla dolu olmadılar ama ruhta yaşadılar. Kardeşler, ben sizinle ruha uyanlarla konuşur gibi konuşamadım. Yani ruha uyan, ruhun istediğini gibi yapmak, kutsal kitaba uygun bir hayat sürmek, işte buna benziyor ruhla yürüyen biri. Ama onlar öyleler olmadılar. Doğal benliği uyanlarla, Mesih'te henüz bebeklik çağında olanlarla konuşur gibi konuştum. Size süt verdim, katı yiyecek değil. Çünkü henüz katı yiyeceği yemiyordunuz. Şimdi bile yiyemezsiniz. Çünkü hala benliğe uyuyorsunuz. Aranızda kıskançlık ve çekişme olmazsa, benliğe uyup diğer insanlar gibi yaşadığınızı göstermiyor mu? Biriniz ben Paulus yanlısıyım, bir diğeri ben Apollos yanlısıyım diyorsa diğer insanlardan ne farkınız kalır? Yani çekişme, kıskançlık, bu insancı davranışlara ne zaman fazla varsa o sadece gösteriyor. Tamam, onlar daha bebek durumunda. Onlar daha büyümediler. Onlar daha ilerlemediler. Onlar ruha uyan insanlar değiller. Ama ruhta yaşıyorlar. Mesih'in hayatını aldılar. Yani ruhta yaşamak var. Ama ben yaşayabilirim bollukta. Ben de yaşayabilirim ölüm dişeğinde. Az kala öleceğim değil mi? Hani yaşam ve yaşamak ve yaşamak arasında fark var. Ben çöplerden yenti bulabilirim veyahut da ben bolluk içinde yaşayabilirim. Fukaralık, zenginlik var değil mi? Ruhani durumunda da böyle. Bazı inançlar çok fukara gibi, ruhen çok fukara gibi yaşıyorlar. Cahil, bilgisizlikte ve bunun sayesinde yaramazlık da yapıyorlar. Neden? İstemiyorlar öğrensinler Rab onlardan ne istiyor ve istemiyorlar yapsınlar Rab'in isteği. Bu çok acı bir durum ve çok yerlerde bu şeyler görünüyor. Ama sadece gösteriyor ki böylece ruh onlara verildi ama ruha uygun yaşamıyorlar. Rab'e layık yaşamıyorlar ve bu üzücü bir durum. Yuhanna 3. bölümünde 3. ayette orada diyor, sana doğrusunu söyleyeyim, bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğini göremez. Yani yeni doğuşu bizi kavuşturan kutsal ruhtur. Ve o zaman Rab'in yaşamı bizim hayatımıza girmiş oluyor. Yani ölümden yaşama geçmiş oluyoruz. İsa Mesih'in sözüne dayanarak bunu diyebiliriz. Yuhanna 5. bölümünde 24. ayette tam bu söz bize söylüyor. Size doğrusunu söyleyeyim. Sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşama vardır. böyle biri yargılanmaz. Ölümden yaşama geçmiştir. Yani artık yaşıyor. Kutsal ruhun sayesinde yaşıyor. Ve karanlıkta kalmıyor. İsa'nın dediği gibi Yuhanna 8 ayet 12'de diyor. Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen karanlıkta yürümez. Yaşam ışığına sahip olur. Yani bu kesin bir şey. Ve ruhta yaşayan öyle bir durumdadır. Ve Apostol Paulus söylediği gibi Efesliler mektubunda 1. bölümünde işte kutsal ruh almış oluyoruz ne zaman? Gerçeğin bildirisini 13. ayette 1. bölüm gerçeğin bildirisini kurtuluşunun nuzun müjdesini işitip ona iman ettiğinizde siz de vaat edilen kutsal ruhla onda mühürlendiniz. Yani iman ettiğimizde kutsal ruh almış oluyoruz ve onun sayesinde yaşamaya başladık. Ruhani bir hayat sürmeye başladık. Demek ki eğer bize söylenirse, eğer ruh ile yaşıyorsak, yani bu hayat almışsak, ruh ile de yürüyelim. Ruha uygun bir hayat yaşayalım. Bir ilahi sesledikten sonra buna bir göz atacağız. Ruh ile yürümek ne demektir? Ve ruh ile yürüyen birini nasıl tanıyabiliriz?
Hayat bize akarken kendimize durmasın. Ben sıkmış tuzu elimde, arada ise beni kurtardın, o kurtardı da her gün artar borcum. Hiçbir şey takdim edemem, ancak yaramaz kalbim. Sanmaya bekleyeyim, sevdiğim Rabbim. Şeytanın hücumunda yetmez kendimin kuvveti, sensiz bir şey yapamam. Çubuk asmada kalmasa yaktılıkta kalacağım. Rabbim senden, tut beni ellerinle.
Bundan anlıyoruz ki ruh ile yaşamak Rabbin işidir. O bize ruh vasıtasıyla bize hayat veriyor, yaşam veriyor. Ama ruh ile yürümek bizim işimizdir. Ve şimdi öğrenmek istiyoruz. Acaba ne demektir? Ruh ile yürümek praktikçi olarak ne demektir? Ve ruh ile yürüyen birini nasıl tanıyacağız? Yani değil sadece kim en güzel gösterişler yapabilir. Neden biliyor musunuz? Korint'teki inanç topluluğu, onlarda çok Allah'ın kutsal ruhun vermiş olduğu bağışışlar vardı. Onlar bollukta vardı ama onların arasında ruha uyanlar az idiler. Yani demek ki bağışış, yani ruhun vermiş olduğu bir hediyesi sende varsa demek değildir ki sen ruha uyan birisisin. Neden? Ruha uyan birisi tanınıyor başka şeylerden. Ve onlara şimdi bir göz atalım. Yuhanna bölüm 4 ayet 24'e bakalım. 23 ve 24. Ama içtenlikle tapınanların babaya ruhta ve gerçekte tapınacakları saat geliyor. İşte o saat şimdidir. Baba da kendisine böyle tapınanlar arıyor. Tanrı ruhtur. Ona tapınanlar da ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar. Yani Rab arıyor ona övgü, hamdla, şükür ve onu tapınanlar. Onu tapınmak demek onun önünde diz çökmek, ona gelmek ve ona saygı ve övgü ve hamd vermek. Yani ruhani bir kardeş, ruha uyan, ruhta yürüyen bir kardeş ya da bir kız kardeş kendini böyle gösteriyor. Rab'i öven biri olacak. Yuhanna 15. bölümüne baktığımızda görüyoruz başka bir şey daha. Orada 8. ayette ve 16. ayette şunu okuyoruz. Babam çok meyve vermenizle yüceltilir. Böylelikle öğrencilerim olursunuz. Siz beni seçmediniz. Ben sizi seçtim. Gidip meyve veresiniz. Meyveniz de kalıcı olsun diye sizi ben atadım. Öyle ki benim adımla babadan ne dilersiniz sizi verirsin. Yani burada demek istiyor, biz kurtulduk bir sebeple. Ve değil sadece ruhta yaşayalım, ruhta yürüyelim, meyve verelim. Neden? Meyve vermekle Allah Baba'ya büyüklük veriyoruz. Onu yüceltilmiş oluyoruz. Yani meyve veren biri oluyor. Meyve oluyor, olabilir yeni çamlar, olabilir de ağzın, dudakların meyvesi olabilir, Rab'i övmek, olabilir de doğruluk, hakikat, işler yapmak. Ruhun meyvesi sende görünmeli. Yani meyve çeşitli durumlara gelebilir. Ama meyve vermek değil, sadece kurtuluşu aldın ve artık kendi eski hayatına devam ediyorsun. Hayır, burada söz ediliyor artık Rab için meyve vermek isteyen biri olacaksın. Benim meyve gözükülüyor senin ve benim hayatımda. Ve bu gösteriyor ruha uyanlarıyız. Bu gösteriyor işte ruh istediği gibi yürüyoruz. Onun isminde yürüyoruz. 1. Korintliler bölüm 2 ayet 15. Orada şu söz okuyoruz. Ruha uyan kişi her konuda yargıda bulunur. Ama kendisi hakkında hiç kimse yargıda bulunmaz. Yani burada ne demek istiyor? Ruha uyan, ruhta yürüyen biri daima her şey yargıda bulunuyor. Yani dikkatlikle araştırıyor ve ilerliyor bilgide. Kalmıyor sadece bulunduğu, şimdi varmış olduğu bilgide. O araştırıyor, yargılıyor, deniyor, bakıyor. Doğru mudur, yanlış mıdır, esası var mı, yok mu? Ve Rabbin sözünü araştırıyor. Araştıran biridir. İşte ruha uyan, ruhta yürüyen biri daima araştıran, ilerleyen biridir. Ve burada kendimizi sorabiliriz. Geçen sene içerisinde eğer bir yıllık inanç olursan ilerleme var mıdır? Anlayışta ilerledin mi? Belki 15 yıllık bir inançsın. Geçmiş olduğu 6 ay geri baktığında, geçmiş 6 ay içerisinde ilerledin mi? Araştırdın mı bir şey? Yoksa daima bulunduğu anlayışta mı duruyorsun? Mesih'te büyüdün mü? İşte ruha uyan ve ruhta yürüyen biri daima ilerliyor. Ve bazılar düşünüyorlar, artık ilerledik, artık bize lazım değil yeni bir şey öğrenelim. Biz zaten her şeyi biliyoruz. Buna deniliyor büyüklemek. Hayır, ben, sen, hepimiz öğrenmekteyiz, ilerlemekteyiz. Ve bu daima bunun peşine koşalım. Rabbin isteği, Rabbin sözü, Rabbi ta kendisini daha iyi tanıyalım ve anlayalım. Ve onu daha çok fazla sevelim günden güne. İşte böylece belli olacak, böylece gösteriş verilmiş olacak ki sen ruhun istediği gibi yürüyorsun, ruhun izninde yürüyorsun. 1. Korintliler 15. bölüm 57. ayet. Orada Apostol Paulus şöyle diyor: Tanrı'ya şükürler olsun. Rabbimiz İsa Mesih'in aracılığıyla bizi zafere ulaştıran O'dur. Zafer sözü demek galip gelmek, yenmek. Ve burada sanıyorum konuşuyor günah üzere. Yani günaha karşı yeniyoruz. Günah artık bizi yenmiyor, biz günaha yeniyoruz. Mesih İsa'nın sağladığı zafer aracılığıyla. Yani ruha uyan, ruhta yürüyen artık günaha düşmek zorunda değil. Dikkatli olun, ben demedim günahsız olacağına. Çünkü günahsız bir inançlı yok. Ama günahın gücünü kırılıyor. O günaha boyun eğmiyor. Günaha hayır diyebilir. Ne zaman günaha düşüyoruz, zayıf duruma düşüyoruz, o zaman ruha, kutsal ruha uymamış oluyoruz. O zaman benliğin arzuları yapmış oluyoruz. Ve bu maalesef ara sıra oluyor. Görüyoruz kendi hayatımızda. Ama ne kadar fazla ruhta yürürsek, onu yenebiliriz. Onun kuvvetiyle yeniyoruz. Ve bu da gösteriyor gerçekten ruha yürüyen biri oluyoruz. Aynı bölümünde 58. ayette başka bir gerçek daha öğreniyoruz. Yani ruh ile yürüyen birini nasıl tanıyacağız diye sorarsak burada bir bilgi daha alıyoruz. Bu nedenle sevgili kardeşlerim, Rabbin yolunda verdiğiniz emeğin boşa gitmeyeceğini bilerek dayanın, sarsılmayın. Rabbin işinde her zaman gayretli olun. Yani Rabbin istediği gibi bir insan, ruhun izinde yürüyen, ruha uyan bir kardeş, daima Rabbin işinde gayretli olacak, bıkmayacak, vazgeçmeyecek, demeyecek artık bıktım, artık bırakacağım. Hayır, Rabbe hizmet edermiş gibi hizmet edecek kardeşlere ve Rabbi tanımayan insanlara da ve devam edecek, gayret gösterecek, sarsılmayacak. İşte ruhta yürüyen biri böyledir. Galatyalılar 6. bölüme 1. ayete bakalım. Orada yine bir işaret öğreniyoruz. Ruhta yürüyen biri nasıl kendini gösteriyor? Kardeşler, eğer bir kimse suç işlerken yakalanırsa ruha uyan sizler, yani ruha göre yaşayan sizler, böyle birini yumuşak ruhla yola getirin. Siz de ayartılmayasınız diye kendinizi kollayın. Yani burada açık söz ediliyor. Ruhani biri, ruhta yürüyen biri ne zaman bir zayıf kardeş görürse ne yapacak ona? Ona meydan mı okuyacak? Hayır. O biliyor, Rabbe bakmadığı takdirde gerekti. O zaman o da günaha düşmeye her an dikkat düşebilir. Her an onun başına da bir bela gelebilir eğer Rabbe bakmazsa. Ve bu düşüncesiyle daha zayıf olan birini yola getirmeye çalışacak. Yola getirmek işte yani yırtılmış bir meriç. Onu yeniden diktirmek, onu yeniden tamir etmek, remont etmek ya da yerinin çıkmış olan bir kemik yeni yerleştirmek anlamına geliyor. Ve yola getirmek bu anlam. Demek ki uğraşacağın bu can için değil onu sıvıtacağın, değil ona meydan okuyacağın, onu kesip atacağın. Hayır. Eğer senin topluluğunda varsa zayıf kardeşler ve kendini ruhta yürüyen birini zannedersen o zaman ona yumuşak ruhla yola getirmeye çalışacaksın. Ve böylece gösteriliyor. Evet, burada gerçekten ruhun isimde ruha uyan, ruhta yürüyen bir kardeşimiz var. Neden? Yumuşak ruhla başkalara, zayıf olanlara yola getiriyor. Ve korkuyorum böyle kardeşler çok az var. Çok kardeşler hava atıyorlar sanki çok ruhani oluyorlar. Mevhibedeler yani bağışışlarla övünüyorlar. Ama ne var ki soruyorum İncilçe ruhta yürüyorlar mı? Yani bu şeylere görünüyor mu onlarda? İşte kendimizi de ispit edelim ve biz ne durumdayız? Ve Rab bize anlayış versin. Ruhani, ruhta yürüyen, ruhla dolu olan biri nasıl kendini gösteriyor? İşte böyle durumlarda, pratik şu durumlarda kendini gösterecek. Galatyalılar 5. bab ayet 16 şöyle diyor. Şunu diyorum, ruhun yönetiminde yaşayın. O zaman benliğin arzularını asla yerine getiremezsiniz. Demek ki ruhta yürüyen biri, onun yönetiminde, onun kontrolün altında yaşayan biri artık eski benlik, yani benlik büyüklemek ve bencillik, açgözlülük her şey bunun içindedir. Bu şeyleri artık yerine getirmeyecek. Yani alçak bir yer alacak. Belki değil birincisi olacak. Belki bitkincisi olacak. Belki kardeşlerin ayaklarını yıkayacak. Belki tozunu silecek. Belki gözle görünmeyen bir önemli hizmet yapacak. İşte ruha uyan biri böyle görünüyor. Böyle İncil anlıyor. Ve böyle bir kartinka bizi gösteriyor. Bir resim gösteriyor. Ruhani bir kişi nasıl lazım olsun. 5. bölüm 18. ayette yeni bir gerçek görüyoruz. Ruhun yönetimindesiniz, yasa altında değilsiniz. Yani eğer ruha göre yaşayan biri olursan sakon altında değilsin, sakoncu değilsin. Enteresan bir durum. Yani değil her şeye göz yumacağın ama başkaları sen taşıyamayadın, yükler sen başkalarına bindirmeyeceksin. Sakoncu olmayacaksın. Ruha göre yaşayan birisi isen artık biliyorsun sakon tutmakla beraber biz kurtuluş kazanmayacağız. Neden biliyorsun inayetle, blagodatla kurtuldun. Ve ruha göre yaşamak istersen artık sakon altında değilsin. Bu da bir gösteriş oluyor ruhani bir kişinin. 22. ayette artık bunu biliyoruz ama tekrarlıyoruz. Ruhun meyvesi ise sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve kendini kontrolde tutmak. Bu tür şeyleri yasaklayan bir yazı yoktur. Yani demek istiyor burada Ruhu uyan birisi olursan, ruhun meyvesi sana şahitlik verecek ki ruhani bir kardeşsin. Sevgi görünüyor mu sende? Sevinç var mı? Esenlik var mı? Sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk, kendini kontrolde tutmak. Yoksa bazen kendini mi unutuyorsun ve hızlı oluyorsun? Yani bu tür şeyler artık bizim hayatımızda görünmeli ve böylece gösteriş buluyor. Evet, ruhta yürüyen birisi oluyorsun. İmanda olgun olmak isteyen biri olacaksın. İmanda ilerlemek olmak isteyeceksin. Ve az sonra bakacağız bu iş nasıl olabilir? Kutsal kitap bize ne bilgi veriyor? Nasıl ruhani durumunda, bebeklik durumundan çıkıp olgunlaşabiliriz? Apostol Petrus 1. Petrus mektubunda şöyle yazıyor. 2. bölüm 2. ayet. Yeni doğmuş bebekler gibi saf sütü andıran Tanrı sözüne özleyin ki bununla beslenip büyüyerek kurtuluşa erişesiniz. Yani imanlı hayatında büyümek var ama büyümesinin başlangıcı var. Başlangıcı oluyor yeniden doğmak. Her şey bununla başlıyor. Yani Rab İsa Mesih'e iman bağlamak, onun önünde kendi suçluluğunu kabul etmek ve ona bildirmek ve onu kabul etmek. Ve o anda Kutsal Ruh bize veriliyor. Ve yeniden doğmuş gibi bebekler is. Ama bu yeniden doğmuş bebeklere lazım verilsin süt. Süt oluyor Rab'in sözü. Rab'in sözünde var bizi besleyen yenti, her durum için uygun. Bu sebeple ilk günden beri yeniden doğmuş olan bir inanç lazım kendini sınaşsın, Rab'in sözünü okusun, her gün okuyun, araştırın ve onunla beslenip büyüyesin, ilerleyesin. Ondan sonra okuyoruz. Bebeklik durumu, bebeklik deniliyor, bir yılını kadar bebek deniliyor ama belki yeniden doğmuş, yani daha taze doğmuş olan değil, birkaç aylık bir bebek, hala bebek deniliyor ve bu sözü de Rab'in kelamı kullanıyor. İbraniler 5. bab 13. ayette sütle beslenen herkes bebektir. Sütle beslenmesi lazım. Bu bir vakite kadar gereklidir. Yani 1-2 yaşa kadar, yani 1 yaşına vardığında biraz başka yentilerde katılıyor. Ama ne zamana kadar süt lazımsa süt veriliyor. Ve değil yoğun, ağır sözler paylaşılıyor. Yani kurtuluşa bağlı Mesih'te olan bereketi anlatılıyor. Ve böylece yavaş yavaş bir güven bağlasın Mesih'e ve onun sözüne. Yani ruhani durumunda bebeklik durumu da var. Ve Apostol Paulus Korintlilere konuştuğu zaman dedi, ben sizinle hala bebeklik durumunda olanlar gibi konuşmak zorundaydım. Siz aslında lazım olaydınız, ilerlemiş ve büyümüş olaydınız ama değilsiniz, neden ruha uymuyorsunuz diyor. Yine 1. Petrus mektubunda 1. babında 14. ayette şu söz okuyoruz. Söz dinleyen çocuklar olarak bilgisiz olduğunuz geçmiş zamanki tutkularına uymayın. Yani bebek biraz büyüyor ve bir duruma geliyor, ruhani durumunda bile çocuk olmaya başlıyor. Yani artık yürüyebiliyor, artık gezebiliyor, artık bir serbestlik kavuşuyor. Artık da bile konuşma başlıyor, Rabbin sözü paylaşma başlıyor. Ve onlara bir tehlike var, eski hayatına uymasınlar. Çocuklara deniliyor bu sözü. İşte eski hayata gibi davranmayın. Söz dinleyin çocuklar olarak. Bilgisiz olduğunuz geçmiş zamanki tutkularınıza uymayın. Yani bir çocuğa bunu denilebilir. Bak böyle yaptın daha önce, yapmayın şimdi bu işler. Ve bir çocuk bu şeyler öğreniyor. Ama kalmasın sadece hep çocuk ya da hep bebek. Çocuk da lazım büyüsün ve vakit geldiğinde bir genç, bir delikanlı oluyor. Ve gençlik dönemine geçiyor. Ve bunun için de Rabbin bir sözü var. 1. Yuhanna mektubunda 2. bölüm ayet 13 ve 14 deniliyor. Gençler, size yazıyorum. Çünkü kötü olanı yendiniz. Siz yendiniz kötü olanı ve artık kuvvetlisiniz. Ve diyor 14. ayette, gençler, sizi yazdım çünkü güçlüsünüz ve Tanrı'nın sözü içinizde yaşıyor. Değil sadece onunla besleniyor. Artık Rabbin sözü bizde işliyor. Rabbin sözü bizim düşüncelerimiz dolduruyor. Bizim hareketlerimizi yöneltiyor. Ve bir fark yaratıyor. Kötü olanı da yendiniz. Yani kuvvetlisiniz. Ey gençler, nerede onlar? Ruhani durumlarda, topluluklarda nerede o gençler? Değil sadece bedenci gençler, ruhani durumunda gençler. Kötü olanı yendiler. Ve Rabbin sözüne yer veriyorlar. Rabbin sözüne işte müsaade ediyorlar onların düşünce hayatını ve hareket hayatını, yani bir yön göstersin ve bir yöneltsin. Gençlik durumunda da geliyor bir durum daha. Bunu okuyoruz. 2. Korintliler bölüm 6 ayet 18. Orada Apostol Paulus şu sözü diyor. Gücü her şeye yeten Rab diyor ki, sizi baba olacağım, siz de bana oğullar ve kızlar olacaksınız. Artık büyük bir insana bile deniliyor, bu benim oğlumdur, benim gururum. İşte benim gibi işler becerebilir. Artık ona güven bağlıyorsun. Oğlum, sana veriyorum bu evi, bu arabaya, bu eşi. Bak, orada bir güven bağlanıyor artık. Biraz olgunlaşmış. Artık değil bebek, artık değil de çocuk, artık değil de bir genç sadece. Aklından bazen işte kaçırıyor, gençlik durumlar oluyor. Boş boşuna denilmiyor, delikanlı. Neden kan deli gibi oluyor? Oğulluk durumu artık başı yerine gelmiş, akıl yerine gelmiş ve düşünerek hareket ediyor, olgunlaşmış oluyor. Rabbin tarlasında işlek oluyor ve ona bir güven verilebilir, bağlanabilir ve bir görev, bir işi de verilebilir. Yani teslim ediliyor oğullarına ve kızlarına, mal, mülkü ve ruhani durumunda bilgi teslim ediliyor, belirli işlerde ona güvenerek bırakılıyor. Ve Rabbin sözü şunu da diyor, orada da durmayalım. Bir iki durum daha var. Efesliler mektubunda 4. bölüm ayet 13'te diyor, bunun sonucu da hepimiz imanda ve Tanrı'nın oğlunu tanımada birliğe, yetkinliğe ve Mesih'in doluluğundaki olgunluk düzeyine erişeceğiz. Yani biz adam, erkek olalım. Artık yetişkin, olgunlaşmış bir insan olalım. Olgunlaşmış insan tek başına hareket edebilir çünkü bilgilidir. Ve onun hareketleri de dengelidir. Ve o artık biliyor ne yapsın. Başkaları da güdebilir. Başkaları da destek verebilir. Yeni bebekler de besleyebilir. Ve işte bir ruhani bir baba duruma da gelebilir olgun insanından. Yani kalmayalım hep küçük yaşta. Ve bitki olarak 1. Yuhanna 2. bölüme dönelim tekrar. Orada yine 13. 14. ayetlerde yazıyor. Babalar, sizi yazıyorum. Ne yazıyor? Çünkü başlangıçtan beri var olanı tanıyorsunuz. Babalarda işte Allah bilgisi var. Değil sadece kafa dolusu var. Artık dengeli, yumuşak huylu, sezliyorlar, sabırlı, akıllı, hikmet var. Bulunuyor Allah bilgisi onlarda. Ve aşağıda tekrar diyor, babalar sizi yazdım çünkü başlangıçtan beri var olanı tanıyorsunuz. Değil sadece onun hakkında bilgi var. Hayır, onu tanıyorsunuz. Onunla ilişki içindesiniz. Ve onu tanıdığınız için artık siz de dayanabilirsiniz başkalarının yani zayıflıklarına. Siz baba, anneler olabilirsiniz başka canlara da. Onlara gütmekte, onlara taşımakta, onlara kaygılamakta ve onlara desteklemekte. İşte olgun oluyorsunuz. Ve kardeşlerimiz, Rabbin planı budur. Kalmayalım sadece bebekler, kalmayalım sadece çocuklar, kızlar. Kalalım da işte büyümüş, yetişkin, olgunlaşmış, Mesih'te kökleşmiş ve değil herhangi bir öğretiş yeliyle sağdan sola sallanan yapraklar gibi olalım. Hayır, sağlamlaşmış ve bilelim ne inanıyoruz, niçin inanıyoruz ve bu imanımızı paylaşabilelim ve başkalara da destek verebilelim ve iyi bir örnek bırakabilelim. Öyle kişiler gibi olalım. Bu Rab'in isteğidir ve bunun için Rab hem bana hem size de yardım etsin ve edecektir. Bir dua ile sözümü burada bitiriyorum bugünkü kasetkada. Ya Rabbim, biliyorum ki senin sözler baktığımızda anlıyoruz, bizim büyümemizi istiyorsun. Değil sadece kurtuluş bulalım ve her şey hava hoş olsun. Hayır, sen istiyorsun aramızdan da çıksın ilerlemiş olgun kişiler ki onlara yük bindirebilirsin. Onlara iş verebilirsin ve senin aklından, senin isteğine uygun işçiler olsunlar. Sen istiyorsun ruha göre yaşayalım, ruhta yürüyelim, ruhani kişiler olalım. Değil bedence, değil insan aklından sadece yaşayalım. Bizi çıkar bu aptallıklardan, bu gençlik durumlarından. Rab bizi büyüt, bizi de olgunlaştır. Bu senden rica ediyorum. Bu kasetkaları sezleyenler de öyle yap. İsa Mesih'in adıyla dua ediyorum. Amin.
İsa bedeniden çobanın buzalarını severim. Benimkileri tanırım. Onlar için can veririm. Bedeniden kapıyım, kurtulacak benden birer.
Bugün ezberleyeceğimiz ayet oluyor Galatalılar Mektubu'ndan bölüm 5 ayetler 25-26. Ruh sayesinde yaşıyorsak ruhun izinde yürüyelim. Birbirimize meydan okuyup, birbirimizi kıskanarak boş yere övünenler olmayalım. Şimdi tekrarlıyorum ve boşlukları bırakacağım. Peşinden siz de tekrarlayacaksınız. Galatyalılar bölüm 5 ayetler 25-26. Ruh sayesinde yaşıyorsak, ruhun izinde yürüyelim. Birbirimize meydan okuyup, birbirimizi kıskanarak boş yere övünenler olmayalım. Ve şimdi hepimiz beraber bir kez daha tekrarlıyoruz. Galatyalılar bab 5 ayetler 25-26. Ruh sayesinde yaşıyorsak ruhun izinde yürüyelim. Birbirimize meydan okuyup birbirimizi kıskanarak boş yere övünenler olmayalım.
Yücel gülsün, yücel gülsün.
Thank you.